Merhaba, hoş geldiniz. Bir ay geçti ve gayrimenkul masaya yatırma zamanı geldi diye düşündük her ay olduğu gibi. O yüzden de Ahmet Büyükduman'ı yeniden karşımıza aldık. Nasılsınız Ahmet Bey?
Merhaba Semih Bey. İyilik valla.
Bir ay geçti.
Ama ne bir aydı.
İnanılmaz bir aydı.
Evet. Bizi ters köşe yaptı.
Aynen. Biz geçen çekimi 19 Mart'ta yapmıştık. O zamandan beri hem Türkiye'de hem de dünyada inanılmaz bir ay yaşandı. Son bir hafta biraz hafif bir sakinleştik ama özellikle ilk 2-3 haftası çok yoğun ve dalga geçti. Biz tabii konut piyasası konuşacağız, gayrimenkul sektörünü konuşacağız ama bunların gayrimenkul etkisini de masaya yatıracağız. İstiyorsanız başlayalım.
Evet, şimdi şunu unutmayalım. Gayrimenkul sektörü öyle dolar gibi, borsa gibi günlük hareketlerinin gözlenebildiği bir piyasa değil. Zaten organize bir piyasa yok ortada. Görece daha yavaş hareket eden ya da yaptığı hareketler varsa da sonradan fark edilen bir piyasa.
İstiyorsanız sondan başlayalım. Biraz
olur.
Geçmişe doğru gidelim yani bu bir ayı. En son ne oldu? Perşembe günü Merkez Bankası faiz attı. Esasında Türkiye'de son 3 hafta, 4 haftada yaşanan ekonomik çarkantının son duvarı Merkez Bankası'nın zaten figan attığı faizi resmi olarak da 46'ya çekmesi oldu. 350 bas puan faiz artışı yaşandı. Ben oradan başlamak istiyorum. Bu faiz artışının konut sektörünü nasıl etkilemesini bekliyorsunuz? En çok bunu merak ediyor. O yüzden bununla başlayalım.
Şimdi aslında faizler artırılmadan önce de yüksekti. Dolayısıyla bu yüksek düzeydeki faiz oranının konut piyasası üzerine etkisi normal koşullarda işte piyasayı yavaşlatıcı, durgunlaştırıcı bir etki olmasını beklerdik. Ama bizim finansal hafızamızda toplumsal olarak şöyle bir şey var. Faiz oranları düştüğünde konut fiyatları yükselir. Dolayısıyla neredeyse bundan işte Temmuz ayından itibaren enflasyonda görece yavaşlama, önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası'nın faiz indireceğine olan inanç yatırımcı kafasında şunu uyandırdı. Ya faiz indirimleri başladıkça, devam ettikçe bu varlık fiyatlarında yükselme olacak. O zaman ben gayrimenkul tarafında da alıma geçeyim denilmişti. Ve aslında böyle bir süreçte gerçekten geçtiğimiz yıllara göre her ay rekorlar tazeleyen konut piyasasında hareketleri gözledik. Şimdi bu faiz oranının artırılması oranından, seviyesinden daha önemli olan şu. Yatırım piyasasına aslında bu faiz düşüşlerinin devam etmeyebileceği, önümüzdeki günlerin daha da zorlu olacağı, o nedenle de gayrimenkule yönelik yatırım iştahının bir parça gözden geçirilmesi gerekeceğini hatırlatıyor. Bana kalırsa ben öyle okuyorum. Dolayısıyla bu bakış açısıyla yaklaşırsak konut piyasasındaki hareketlerin öyle hemen birden de kesileceğini falan hiç düşünmüyorum. Ama beklediğimiz kadar kuvvetli olmayacağını, örneğin bu yıl konut satışlarının geçen yıldan daha fazla olacağını tahmin ediyorduk. Yine daha fazla olacağını düşünüyorum ama bir üst sınırımız vardı. Nasıl Merkez Bankası'nın bir üst sınırı varsa bu üst sınırı biraz aşağıya çekmek gerekecek. Örneğin konut satışları işte 1 milyon 550 binler civarında olabilecek gibi. Hani 1.600'leri görebilir mi acaba derken 1.550'lerde kalır diye düşünüyorum.
Burada konut talebini sınırlandıracak şey yatırım için konut alanların alternatif marketlerin, alternatif yatırım araçlarının daha kârlı olması mı? Yoksa daha orta ve alt geride faizler düşecek, krediye konut alabileceğiz eskisi gibi deyip onların daha gelen talep azalması mı? Hangi kısım daha çok etkiliyor konut satışı azalmasını?
İki tarafında etkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü geçmiş dönemlerde kiralarla fiyatlar arasındaki ilişkilerde son derece yatırımcıyı cezbeden bir noktaya gelmişti. Halen de devam ediyor aslında o çekiciliği. Bir tanesi şu, kredi tarafında ciddi kısıtlar var malumunuz. Dolayısıyla aslında düşük kuşaktaki konutların yani değeri 5 milyon liranın altındaki konutlara yönelik bir kredi verme politikası var. Öyle olunca da işte daha çok satılan konutlar bu 5 milyon sınırının altındaki konutlar olarak görüyoruz. Demek ki buradaki yatırımcı da şu, işte biraz altını var, biraz dövizi vardı. Gideyim 1 milyon lira, 1,5 milyon lira da bankadan kredi alarak konut alayım diyen kesimdi. Onun bir ciddi hareketliliği vardı. Öbür taraftan bu defa kiraya vermek üzere konut satın alacak olanlarda da bir hareketlilik görüyorduk. Şimdi her ikisinde de bir yavaşlama olabilir. Burada şu da etkili olacak. 5 milyonun altındaki konutlar açısından faizler. Yani kredi faizlerindeki beklenen düşme, duraksama evresine girdiğinde konut piyasasında görece bir yavaşlama ben bekliyorum.
Şimdi buna gelmişken faiz artışı genel olarak toplumda şöyle bir karşılığı var faiz artışının gayrimenkul sektörü açısından. Faizler yükseldi, ev almamız zorlaşacak. Zaten ev almamız zordu, daha da zorlaşacak. Biz geçenlerde bir ay falan oldu bir grafik paylaştık. Yurt dışından bulduğumuz bir grafikti. Konuta erişimin en zor olduğu ülkeler sıramız. Çok da bir talep gördü. Başka hesaplarda paylaştı. Belki görmüşsünüzdür. Burada çalışmanın sonucunda çıkan şey şu, sonuç şu. Konuta erişimin en zor olduğu ülke Türkiye.
Evet. Hatta bir yüzdelik dilim de koymuşlar.
Tabii bayağı Türkiye arasında bayağı
Türkiye farklı. Türkiye %81 tabii, falan diye. Evet. Şimdi şöyle o çalışma
Yunan... Size sormadan paylaştı kusura bakmayın.
Ya ben de aslında hiç ciddiye almadım.
Ama insan yazar. <oradaki şeyi. gülüyor>
Ciddiye almadım ama sonradan gerçekten Türkiye'de viral oldu.
Evet.
Bu. Gerek şeyde sosyal medya tabii. mecralarında oldu. Gerekse gazete köşe yazılarında bu konuda analiz yapmaya meraklı analizler tarafından bayağı yazıldı. Öyle olunca ben de gerçekten bir bakayım dedim arkasında ne var diye. Şimdi bir defa metodoloji yanlış. Çünkü bu aslında şöyle bir şey. Bizim price to income ratio yani gelir fiyat gelir oranı dediğimiz bir şey. Bu gayrimenkul piyasalarındaki gözlemek için kullanılan ölçütlerden bir tanesi. Yani bu nedir? Hane halkı geliriyle konut fiyatları arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışır. Burada da esas alınan şey şudur. O ülkedeki medyan hane halkı geliriyle medyan konut fiyatı karşılaştırılır. Dolayısıyla uluslararası ölçüt budur. Buna göre de Türkiye örneğin böyle bakarsak işte ortalama medyan konut fiyatı medyan gelirin yaklaşık 8 katı civarında. Uzun dönemli ortalamaya da bakarsak 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Şimdi o araştırmada şöyle yapılmış. Metrekare konut fiyatı alınmış. O da $2,400. Oysa Türkiye'de ortalama bir konutun metrekare fiyatı $1,000. Yani biz bunu biliyoruz. Sonra gelir reelleştirilmiş. Reelleştirilirken de şöyle yapılmış. Asgari ücret alınmış. Asgari ücretin yıllık tutar işte $6,500 ama Türkiye'de denilmiş yüksek bir enflasyon var. Biz bunu enflasyonla düzeltiriz falan. Neyse burada kimsenin başını şişirmeyelim ama şunu da söyleyelim. Yani birileri bir şeyleri İngilizce söylüyor diye doğru. Orada bir keramet olmuyor. O yüzden hani kendi piyasamızla ilgili başkalarının bazı peki. saçmalamalarını da affedersiniz burada öyle
peki böyle bunu bu sıralama doğru yapıldığı bir çalışma var mı? Yani Türkiye gerçekten
OECD'nin var bu tür çalışmaları, house yani konut piyasalarını gözledi. Şimdi Türkiye genel anlamda o kadar kötü bir yerde değil. Yani hem konut sahipliği açısından olanında. Kötü bir yerde değil. O da bir Türkiye'de biliyorsunuz çok köpürtülen bir şey. Avrupa'daki istatistiklere bakarsanız kiracı, ev sahibi diye bakılır. Bizde 3 tane kategori var. Kiracı, ev sahibi, kira ödemeden bir başkasının aile evinde oturanlar, şimdi aile bağlı. Onları bir araya getirdiğimiz zaman biz Avrupa ortalamasında bir konut sahipliğimiz var. Diğer taraftan konuta erişimle ilgili de eğer bu ölçütü dikkate alacaksak, yani ortalama hane halkı, medyan diyeyim ben ona doğrusu, medyan hane halkı geliriyle medyan konut fiyatını karşılaştırdığımızda da 8 yıllık gelirle konuta erişilebiliyor. Bu mesela İngiltere'de de 9 yıl falan. Yani Amerika'da mesela çok iyidir. Dünyanın en iyisi gibidir. Orada 4 yıl falandır.
4 gelir. Yıl kazançça ev
alınır. Evet alınır. Mesela Suudi Arabistan'da 3 yıldır. Ama Türkiye'de kötü bir yerde değildir bu açıdan.
Tam da yere gelmişken istiyorsanız bu ayki anket sorumuzu.
Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimize özellikle bir önceki anketimize yaptıkları katkı için çok teşekkür ederim. Onların sayesinde hakikaten bazı şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Bu ayki bu yayındaki anketimizde şu, ev sahibi olan ve kendi evinde sahip olduğu evde oturan izleyicilerimize soruyoruz. Acaba evinizin değeri sizin bir yıllık hane halkı gelirinizin kaç katı? Örneğin benim şu anda oturduğum evimin değeri bizim hanenin, ben ve eşimin gelirinin 4 katı.
Amerika standartındasın.
Amerika standartında. Bu şu anlama gelir. Ya gelirim çok fazla ya da çok kötü bir evde oturuyorum. Acilen evi büyütmem lazım falan diye düşünebiliriz. Daha büyük bir eve bakıyorum.
Peki madem yeni anketi söyledik, eski anketi de istiyorsunuz.
Aa evet, onu da hemen hatırlatalım. Geçen ayda şunu sormuştuk. Konutunuzu satın alırken yine konut sahibi izleyicilerimizden rica etmiştik. Sağ olsunlar. Ciddi bir 166 cevap var. Çok hoş oldu. O veriye göre %26,5'u konutunu satın alırken bir başka konutunu satarak finansmana destek sağlamış. Yani 4 konut satın alınırken arada bir konut bunları finanse etmek için satılmış. Şunu diyebiliriz. 5 konutluk işlem görüyorsak
birisi
Birisi diğer dördüyle ilgili finansman sağlamak üzere.
Sektörde kalıyor.
Sektörde kalıyor. Şey %20'si yeniden satış içeride kalıyor.
Buradan ne anlıyoruz?
Şimdilik bir şey anlamıyoruz. Sadece bir veri.
Koyduk. Peki Ahmet Bey, konu satışları. Geçen ay tahmin performans kısmına göre. Geçen ay bir tahmin yapmıştınız. Tahminleriniz ne kadar tuttu?
Geçen ay şunu söyledik. Şubat'tan daha az olacak. Evet. Mart'ta dedik.
Tabii bunu 19-18 Mart krizlerini. Hatta Trump'ı da biraz ne olursa olsun. Yani çok etkileyemese de psikoloji biraz etkiliyordu muhakkak.
Evet. Tam orada söyledik. Şubat'ta hatırlayalım 112 bin. Hatta 113 bin satış olmuştu. Şubat'ın altında olacağını ama yine 105 bin ile 115 bin arasında bir yerde olacağını, 105 bine daha yakın bir noktada olmasını.
Ki Ramazan ayıydı.
Tahmin etmiştik. Evet, Ramazan ayıydı. 113 bine yakın bir konu satışı vardı. 110 bin gerçekleşti. En azından şeyi tutturduk. Hem aralığı yakaladık hem de Mart Şubat'tan daha az olacak demiştik. Orada tutturduk. Madem şeyi söyledik, bu bizim programımızın bir şeyi oldu. Nisan. Adeti oldu. Nisan ayını da tahmin edelim. Nisan ayında da ben 17 iş günü olmasına rağmen, biliyorsunuz bayram tatili.
Sadece 17 iş günü mü var Nisan'da?
Evet. Bayram tatili.
23 Nisan var.
Uzatıldı. 23 Nisan var. Bayram tatilinin idari tatil oldu. Evet. Tapu daireleri kapandı vesaire. 17 iş günü kaldı. 17 iş günü olmasına rağmen Mart'la hemen hemen, yani 110 binin 1000 altında, 1000 üstünde gerçekleşeceğini.
O zaman günlük satış çok yüksek.
Tahmin ediyorum. Günlük satış da herhalde tüm zamanların rekorunu bu Nisan ayında kıracak. 6500 civarında.
Bu faize rağmen, yani 19'daki faiz.
Bu faize rağmen 6500 civarında günlük satış ve 110 binin biraz altı biraz üstü aylık satış bekliyorum.
Her bölümde soruyorum, benzer soruyor ama kim oluyor bu konutları?
Türkiye çok büyük bir ülke. 85 milyon nüfus var.
Yani. Ben almayınca kimse almıyor sanıyorum ama.
Ama siz de yani ömrünüz boyunca birkaç tane alıyorsunuz nihayetinde.
Ben almıyorum. Gerçekten bu konutları... Yani konuta talep hep sorgulanıyor. Konuta talep kim gösteriyor? İşte bu da biraz geri dağılımı bozukluğu da vurgusu yapılıyor bunu konuşurken. İşte çünkü konut sayısı artıyor, satışı var ama konut sahiplik oranı çok değişmiyor Türkiye'de. Hatta biraz geriye de gitmişti.
Geriye gitti, evet.
Gerçekten konutların kime aldığını biliyor muyuz? Yani hangi ekonomik sınıfların, hangi sosyal sınıfların?
Bütün sosyal sınıflardan aldıklarını düşünüyorum. Hatta yine sizle paylaştık diye hatırlıyorum. Türkiye'deki gelir dağılımına bir bakalım. O %20'lik dilimler var ya. Evet. %20'lik dilimler, bir de ilandaki konutlara bakıyoruz. Hani onların değerleri nasıl dağılıyor diye. Birebir örtüşüyor Semih Bey, biliyor musunuz? Yani Türkiye'nin biliyorsunuz ilk %20'lik dilim milli gelirin %48'ini alıyor. Konut ilanlarına baktığımızda en değerli %20'lik konutlarda toplam değer içindeki payı %50 civarında. Yani bütün kırılımlarda da %20'lik kırılımda piyasadaki mevcut konutların değerleri de toplam değer dağılımı içinde gelir dağılımıyla müthiş bir paralellik gösteriyor. O yüzden bütün toplumsal kesimler, herkes kendi boyuna göre bir yorgan, bir ev bulmuş alıyor diyebiliriz.
Tabii reel fiyatların düştüğünü söylemek lazım. Yani insanlar bunu bir fırsat olarak da görüyor.
Tabii yani fiyat artışı tarafına geçersek işte %32 civarında bir yıllık artış var. Enflasyon %38. Hmm. Reel olarak baktığımızda hala %4 reel anlamda geride konut fiyatları. Bunu fırsat olarak da...
Ki faizle karşılaştırırsak çok daha geride.
Faizle karşılaştırırsak çok geri, dolarla karşılaştırırsak çok ileri.
İşte
yani
görece
boyutu var.
Şimdi Ahmet Bey, fiyatları konuşmak istiyor musunuz yoksa bir şey soracağım? Fiyatla ilgili söyleyecek bir şeyiniz kaldı mı?
Konut fiyatı. Aylık bazda bir hareket vardı.
Devam eder mi? Yani pozitife geçecek mi artık iyice? Yıllık bazda da.
Zannetmiyorum. Yani şöyle, enflasyon civarında bir artışı ancak koruyabilir diye düşünüyorum. Çünkü faiz oranı beklentisinin getirdiği momentum zedelendi diye düşünüyorum ben.
Bir de şimdi hem ziyari don oldu hem işte döviz biraz hareketlendi. Muhtemelen enflasyon yüksek gelecek. O yüzden enflasyonu geçmesi kolay
enflasyonu
değil.
Enflasyonu geçmesi kolay değil. Biz zaten Haziran civarında enflasyonun üzerine artı bir reel getiriye dönmesini bekliyorduk konutun. Tahmin ediyorum bu biraz daha gecikebilir, yıl sonunu bulabilir. Ama şunu unutmayalım. Şimdi konut yatırımının getirisini değerlendirirken, örneğin şimdi ne dedik? İşte %38 enflasyon var ama konut fiyatları %32 arttı dedik. Bir yıl önce konutunu alan kişi reel anlamda da %4 geride diyoruz. Ama içinde oturduysa ya da kira getirisi sağladıysa aslında 4-5 puanda böyle bir kullanım faydası
hatta
var.
Hatta kiradan çıkıp eve gelse onun da kirasını alternatif olarak koymak lazım hesabı.
İşte onu koyarsak bu defa aslında tapi tapiye gelmiş durumda. Zaten onu ben her zaman söylüyorum. Konut yıpranmayı bir kenara bırakırsak enflasyonun 4-5 puan altında bile kalsa aslında başa baş noktası demektir.
Ki sağladığı hayat konforunu bir yere koyuyoruz.
Onu bir tarafa koyuyoruz. Sadece kirasının alternatif getirisini dikkate alarak.
Peki şimdi dediniz ki her kesim konut alıyor Türkiye'de. Ama her kesim olmasa Türkiye'de bir kesimde ısrarı yurt dışından da konut alıyor.
Ya evet, önemli bir kesim o.
Az yani sürekli genişliyor.
Geçen yıl 2,5 milyar dolarlık Türkler yurt dışından konut, gayrimenkul yatırım, öyle diyeyim. Konut demeyelim.
Türkler bir çocukların yurt dışına gönderiyor, iki yurt dışı konut alıyor. Benim gördüğüm o.
İkisi de paralel bir eğilim. Şimdi bunları şöyle sırayla gidecek olursak, bir tanesi şu, dünyada bir eğilim bu. Yani dünyada herkes sınır ötesi bir yerden gayrimenkul alıyor. Biz de bu eğilimin içindeyiz. İki, bizim özel koşullarımız. Özel koşullarımızdan bir tanesi yaşadığımız vize zorlukları. Yani dünya gittikçe globalleşiyor. Bizim dünya ile ilişkilerimiz artıyor. İşte çocuklar yurt dışında okuyor. Biz daha çok gidip geliyoruz. Ama vize problemimizi aşmak istiyoruz. Bu ikisi. Üçüncüsü yatırım teşviki. Yani bu yatırım sahiki diyeyim. Yatırım sahikinin arkasında iki sebep var. Bir tanesi portföy çeşitlendirmesi. Yani yurt dışına yatırım yapmak sizin yumurtaları başka sepetlere koymanızı da getiriyor. Bu biraz üst düzey bir finansal akıl. İki, Türkiye'de ister istemez bir belli bir gelir düzeyine ya da servet düzeyine sahip olan ailelerde gayrimenkulün nakit akışından istifade etme şeyi var. Zihinsel beklentisi var diyelim. Türkiye'de biz bunu biraz zorlaştırdık. Çünkü kiralara nar koyduk. Geçmiş dönemde. Kiracı ev sahibi ilişkilerinde yasalarımız daha çok kiracıyı kolluyor.
Mahkeme süreci çok uzun.
Çok uzun sürüyor. Böyle olunca da bundan yatırım beklentisi, nakit akışı getirisi beklentisiyle yatırım yapanlar için yurt dışında çok cazip seçenekler. Yani Türkiye'de bugün işte bir konutun yıllık getirisi işte %6-7 civarındaysa yaptığınız yatırıma nispetle İşte %10'ları teklif eden, üstelik bunu dolar bazında sizi kur riskinden de koruyacak şekilde teklif eden bir takım yatırım seçenekleri ortaya çıkınca bu da yatırım sahikiyle yurt dışına bunlar gitti diyelim.
Bir şeyin etkisi var mıdır Ahmet Bey? Son 2 senede Türkiye'sin değerli olması yurt dışında ucuzlatıyor esasında.
Evet.
Malı.
Doğru. Onun da etkisi olabilir. Tam onu bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bu hadise son 3-4 yılda oldu. Yani 4 yıl geriye gidersek yoktu Türklerin belki. Yurt dışındaki gayrimenkul yatırımı 600 milyon dolar.
Şimdi?
2,5 milyardı. 4 senede 4 katına çıkmış durumda. Ama burada ben bir de şuna inanıyorum.
Bir gelenler var. Gelenler de azaldı. Tam tersi.
Neredeyse gelenleri geçeceğiz. Cari açık vereceğiz şeyde gayrimenkul yatırımında. Şu noktayı da atlamak istemiyorum. Burada ben bir de moda görüyorum. Yani şimdi İstanbul'da bakın belli semtler bir şey olur, yükselen trend olur. İşte önce işte Etiler Ulus olur, sonra Zekeriya Köy olur, efendim sonra Göktürk başka bir olur. Göktürk olur veya Alkent vesaire olur bir tarafta. Şimdi aynı zamanda bu yurt dışından konut almanın bir tür moda.
Ben de aldım.
Ben de aldım. Biz de işte Yunan'dan ev aldık falan diye bir statü göstergesi, bir hava atma, bir toplumda sınıf belirleyicisi, bir kulübe üye olmanın bir hazzı gibi bir şey olarak da görüyorum. Olur. Ama bir trend başladığı zaman da öyle kolay kırılmıyor.
Tam da modaysa zor.
Evet, yani, evet. Böyle bir moda daha devam edebilir yani.
Peki şimdi sonuna yaklaştık. İnşaat maliyetlerine gelelim, ülkemize dönelim.
Evet, inşaat maliyetleri hem uluslararası biliyorsunuz biz ciddi bir inşaat malzemesi üreticisiyiz. Hatta şöyle söyleyeyim, hazır betonda Avrupa birincisiyiz yani. İçeride beton ekonomisi falan diyecek olanlara bir pas ve top da verelim burada.
Bunu hemen şey yapar.
Evet, bize
sosyal medyada şey yapar.
Evet. Şimdi dünyada inşaat emtiyası ucuzladı. Demir falan ciddi ölçüde düştü. Öyle olunca bizde de malzeme tarafında enflasyon daha da düşük. %19 düzeyinde. İşçilik tarafı %33 biraz yüksek. Paçal aldığımız zaman da %24 inşaat maliyetlerinde enflasyona göre çok şey var. Ne bekleriz? Hani buradan bir inşaatların hareketlenmesi, yeni inşaat başlangıçları falan ama o da o kadar şey değil.
Şey oganın değiştiğini söylemiştiniz. Asa payı, müteahhit payının. O da bir değişme var mı?
Onu hemen gözlemleyemiyoruz ve orada şöyle bir yapışkanlık var klasik. Çünkü
60'a 40, 55'e 45.
50-50 gibi Türkiye'de genel anlamda ama bunun işte inşaat maliyetlerinin arttığı, konut fiyatlarının enflasyonun gerisinde kaldığı dönemlerde bu dengeyi tutturabilmek için arsa sahibine kalan payın azalması, müteahhite düşen payın artması gerekiyor. Bunu hemen gözlemleyemiyoruz. Burada bir yapışkanlık söz konusu oluyor. Çünkü Türkiye'de arsa sahibi olan insanlar biraz daha kıdemli vatandaşlar. Yani tabii. Yaşlar biraz ileri.
Acelesi de yok.
Çünkü. Acelesi de yok. Dolayısıyla onlar hep bunun bir geçici olduğunu, işte bir %5'lik taviz vermeyi şimdilik uygun görmediğini düşününce burada bir yapışkanlık oluyor. O biraz daha uzun trendde ortaya çıkacak bir şey.
Son olarak, şimdi Türkiye bir bağıma krizi vardı, uzun zamandır var. Konuşuluyor. Özellikle bazı sosyoekonomik seviyeler için çok ciddi bir sorun. Kiralarda. Bu arada kirayı sorayım. Kiralarda ne durumdayız?
Kiralarda değişen pek bir şey yok. Kira enflasyonumuz devam ediyor.
Bir dakika biraz da uzun konuşuruz.
Evet, onu konuşalım.
Avrupa'nın bazı yerlerinde de barınma krizi protestoları var. Özellikle İspanya'da barınma krizine karşı, tabii orada biraz da demokratik hakları daha rahat kullanabildiğiniz için Avrupa'da, insanlar protesto ediyor. Başka ülkelerde de var. Bu sadece bizim sorunumuz değil.
Evet, aslında dünyada ciddi bir sorun bu barınma. Amerika'da da böyle. Yani bakın, girin. Orada da çok ciddi ölçüde fiyatlar artıyor, kiralarda yükselme var. Ve her sanayileşmiş ileri toplumlarda diyelim, bu barınma kriziyle ilgili pandemi sonrası ciddi rahatsızlıklar var. İşte üretim düşüşünden kaynaklanan talebe yetişememe. İspanya'da mesela, özellikle işte Barcelona'da, Madrid'de çok ciddi kira artışları var, fiyat artışları var. Hatta orada gösteri yürüyüşleri falan da yapıldı, sokaklara yansıdı. Şeye karşı da çok ciddi önlemler alınmaya çalışılıyor. Bu tür kısa süreli kiralama, Airbnb, turizm hareketinin getirdikleri.
Yabancıya satış da bunu teşvik ediyor aslında.
Evet, Portekiz'de mesela çok ciddi bir problem haline geldi. Ya vatandaşlık, golden vizalar. Şimdi oralar yavaş yavaş bu...
Vazgeçiyorlar
bu problem. Şimdi Dubai falan çok hareketlenmeye başladı. Avrupa'da da ilginç. Şimdi Euro bazında düşünürsek, son 10 yılda 2015'ten bu yana Avrupa'da ortalama konut fiyatları %48 artmış. Macaristan'da %173 artmış. En düşük artış da Finlandiya'da. Orası 10 yılda.
Bunlar Euro bazında tabii.
Euro bazında.
Finlandiya'da bizde %1. Hesapladınız mı hiç?
Bizde galiba 1200 kat falan yani. Şey olarak.
Euro bazında değil.
Ya değil tabii. Türk lirası olarak. Bakalım önümüzdeki programda ondan da Türkiye'de ne oldu, ne kadar değişti diye. Dolar bazında aslında çok yukarıda olmadığını düşünüyorum. Reel dolar olarak Türkiye'de.
Reel dolar tabii, her şeyin bir...
Evet, yani şöyle söyleyebilirim. Reel dolar olarak 2010 seviyesiyle şu anki konut fiyatlarının 3 aşağı 5 yukarı aynı noktada olduğunu biliyorum.
Ama bunun kırılma noktası pandemi diyorsunuz.
Pandemiden önce 2016'da Türkiye'deki konut fiyatları reel olarak 2019'un sonuna kadar ciddi ölçüde düştü. Dolar bazında da düştü. 2019'dan sonra 2020 ile birlikte toparlıyor.
Ama Avrupa'da da benzer. Yani Avrupa'da pandemi sonrasında bir
pandemi
barınma
sonrasında
krizi.
Pandemi sonrasında ciddi bir barınma krizi yaşıyor.
Ne diyeceğiz? Umarız. Barınma önemli bir şey.
Sizin barınmada kalın diyordum, evet. Ama yani şey.
Barınma önemli. İnsanın bir evini, yani en azından o standartı sağlaması bir insanın hem geleceğe daha güvenini, hem psikolojisini, enerjisini çok değiştiren bir şey tabii.
Kesinlikle. Yani
güzel bir konu ve onu bir dakika saklayacağım. Şu anda 30-40 yaş arası grubun, 30-50 yaş arası grubun ileride kendi evlerinde oturabilecek gibi bir emeklilik hayatı olacak.
Bence olacak. Onu konuşuruz.
Onu bir dakika uzun uzun konuşalım. Çünkü o konuda benim jenerasyonumun ciddi şüpheye var. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Çok
rica
sağ olun.
Ederim.
Kendinize çok iyi bakın.
Bir dahaki programda görüşebilmek ümit ve temennisiyle. Şen ve sen kalın. Barınmada kalın.